Merhaba, Ra'nın Gözü podcast serisine hoş geldiniz. Bugün benim cesaret perim dediğim Hypatia'dan bahsedeceğim. Kaynaklarda çoğunlukla Hypatia of Alexander yani İskenderiyeli Hypatia olarak da bilinir. Zamanında kendisine gönderilen mektupların üzerine İskenderiyeli filozof ya da İskenderiyeli ilham perisi yazıldığında bu mektuplar direkt Hypatia'ya verilirmiş. Ünü çok sınırları aşan ve yaşadığı dönemde çok etkili olan bir kadın Hypatia. Milattan sonra 370 ile 415 yılları arasında yaşamış, ünlü filozof ve matematikçi, hatta bilim insanı demem gerekir. Çünkü ilgi alanları sadece felsefe ve matematikle sınırlı değil. Babası İskenderiyeli astronom ve matematikçi Theon. O zamanlar İskenderiye'den birazcık belki bahsetmek gerekir. Milattan önce 322 yılında Makedonya kralı Büyük İskender tarafından, ki kendisi Aristo'nun da öğrencisi olur biliyorsunuz. Daha önce Aristo bölümünde bahsetmiştim. Mısır'da kurulan bir şehir. Çağın en önemli kültür merkezlerinden biri. Çok büyük, çok ünlü bir üniversitesi ve kütüphanesi var. O dönemde Roma İmparatorluğu paganlıktan Hristiyanlığa geçiyor. Hristiyanlığı kabul ediyor ve çok büyük bir kavga ve kaos dönemine giriliyor. İskenderiye de bundan payını alıyor. Çünkü İskenderiye'de Yunan paganlar ve Museviler de yaşıyor. Ama o dönemde Hristiyanlığı yaymak isteyen, daha güçlenmek isteyen gruplar Musevilere ve paganlara karşı çok kötü muameleler yapıyorlar. Maalesef ki hem İskenderiye, hem üniversite, hem kütüphane, hem de maalesef ki Hypatia bundan çok kötü bir şekilde etkileniyor. Daha sonra bahsedeceğim bundan da. Hypatia'nın babası Theon, İskenderiye Üniversitesi'nde matematik hocası. Daha sonra da üniversitenin rektörü oluyor. Çok saygıdeğer bir adam, çok saygı duyulan, çokça öğrencisi olan, etrafında böyle bilim insanlarının yoğun olduğu bir ortam. Hypatia, babası sayesinde özgür ve zengin bir ortamda yetişiyor bu anlamda. Theon onu çok farklı konularda eğitiyor. Bilim, din, sanat, şiir, edebiyat, matematik, astronomi, felsefe, aklınıza gelebilecek tüm alanlarda bildiği her şeyi onunla paylaşıyor, öğretiyor, tartışıyor. Bilinen tüm dinleri, dogmatik dinleri özellikle kızına öğretiyor. Ve bunlarla ilgili şöyle söylüyor. Bütün dogmatik dinler yanlışlıklarla doludur ve kendine saygısı olan bir kimse tarafından son gerçek olarak kabul edilmemelidir. O dönem için muazzam bir bilgelik değil mi? Yani kelimelerin her biri ayrı değerli. Özellikle bu son gerçek sözünün altını ben çok çizmişim. Bu notlarımı toparlarken de dikkatimi çekti. Burada bir dinlere saygısızlık ya da onları dışlamak, yok saymak gibi bir şey söz konusu değil. Ama aklını kullan diyor. Yani din ya da başka bir şey. Sana biri bunu dayattığı zaman bunu başka hiçbir aracı, bir düşünce, akıl, zihin hiçbir şeyi devreye sokmadan tamam tek bir gerçektir, son gerçektir diye kabul etme. Bence dinler için de muazzam bir şey. Yani eğer güncelleştirebilirlerse ve akla uygun hale getirebilirlerse bence dinlerin de ömrü uzardı ama geçmiş olsun. Hypatia çocuk yaşta bir bilim insanında olması gereken 3 özelliği doğal olarak ediniyor. Nedir bunlar? Soru sormak, kuşku duymak, araştırmak, sorgulamak. Aslında bunları birleştirdiğimiz zaman da esnek düşünmeyi sağlıyor bunlar. Hiçbir şeye körü körüne inanmıyor. Farklı açılardan bakabiliyor, objektif bakabiliyor, yeniden deneyebiliyor, tekrar düşünüp tekrar araştırabiliyor. Ve sonrasında da şöyle bir şeyler yazıyor. Diyor ki, masallar masal diye, efsaneler efsane diye anlatılmalıdır. Boş inançları gerçek diye öğretmekten daha korkunç bir şey olamaz. Çocuk aklı bunları kabul eder ve çocuk yanlış şeylere inanır. Bu yanlış inançlardan arınmak çok zor olur, uzun yıllar alır. İnsanlar boş inançlara bir gerçekmiş gibi inanıp uğruna savaşırlar. Hatta bunlar uğruna daha çok savaşırlar. Çünkü boş inanç öylesine elle tutulmazdır ki çürütülmesi neredeyse imkansızdır. Aslında bu yazdıkları kısa bir dünya tarihi turu yerine de geçebilir. Burada sadece dinlerden bahsetmiyoruz. aklınıza gelebilecek kendinizle ilgili geçmişten getirdiğiniz kalıplaşmış, sorgulanmayan, sertleşmiş böyle genel geçer düşünce, inanç ne varsa hepsi için geçerli olabilir. Gerçekten de hani bu gelişmek için şey derler ya, önemli olan ne kadar çok yeni şey öğrendiğin değil, bildiklerini ne kadar unutabildiğin, ya da ona şunu da ekleyebiliriz, sadece unutabildiğin değil, onları ne kadar sorgulayabildiğin ya da güncelleyebildiğin. Bu yüzden de çok çok önemli bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Hypatia, gökyüzü gözlemlerinde su arıtmada ve denizcilikte kullanılan çeşitli buluşlarıyla da ünlü. Yani sadece oturup bunları kendi kendine çalışmıyor. Ortada kayda değer, kullanılabilecek, günlük hayatta pratikte işe yarayacak bir şeylere de dönüştürme çabasında. Zaten dışarıya faydalı olma sadece kendi yaşadığı dönemde değil, kendisinden sonra gelenler için de faydalı olma gibi hayat amacı var. Babası Theon'la birlikte Ptolemy'nin, Öklid'in ve diğer Yunan matematikçilerin eserlerini gözden geçirip yeniden düzenliyorlar. Kendi öğrencilerinin de bu muazzam bilgileri rahatça kavrayabilmesi için sıfırdan ders kitapları hazırlıyor. Bu sayede de aslında bu matematik bilgileri, geometri bilgileri günümüze kadar ulaşıyor. Hypatia'dan sonra 17. yüzyılın ortalarına kadar bu konularda bilim dünyasında hiçbir şey yok, uğraşan yok bunlarla. Yani 17. yüzyılın ortalarına kadar bütün dünya Hypatia'nın taşıdığı bu matematikle, geometriyle dönüyor. Hatta bir yerde geçiyordu, dünya Hypatia'nın hatırına dönüyor gibi bir şey diyordu. Yani o kadar da, yani bilim açısından da gündelik hayatta kullandığımız, yaptığımız birçok şeyin böyle çok köküne gittiğimiz zaman da hayatımıza katkısı muazzam. Hypatia, Rönesans ressamlarından Rafael'in Atina Okulu isimli ünlü tablosunda yer alan tek kadın figür. O tabloda şu anda Vatikan müzelerinde, müzelerinden Stanza della Signatura'da gösteriliyor. Onun bir duvarında yer alıyor. Tabii ki İtalyanca bildiğim için artık bunu hem doğru okuyabildim hem de şimdi hemen size çevireceğim. Stanza della Signatura şey demek. Aslında direkt Türkçe'ye çevirince imza odası deniyor ama hani İngilizce'de signature dediğimiz bir şey. Ya bu gereksiz bilgiyle kim ne yapacak bilmiyorum ama sonuçta şurada 2 aydır İtalyanca öğreniyorum. Tabii ki burada araya sokuşturacağım yani. Burası da benim podcast'im. Şimdi yine Hypatia denince akla gelen, yine babasının öğretisinden kendisine geçen bir sözünden bahsedeceğim. Yine çok kıymetli böyle bir yerlere yazılısı. Diyor ki, düşünme hakkını saklı tut. Çünkü yanlış da olsa düşünmek hiç düşünmemekten daha iyidir. Babasının kendisine çok sık söylediği bir şey. Düşünme hakkını saklı tut. Yani düşünme hakkı dediği şey aslında her şey hakkında yine yeniden düşünebilirsin. Hiçbir şeyi olduğu haliyle kendi düşüncen olsa bile kabul etmek zorunda değilsin. Dön dolaş başka bir yerinden tekrar düşün. Her şeyi yeniden düşün sözü de Hypatia'nın öğrencilerine çok sık söylediği bir şey. Aklıma Adam Grant'in Yeniden Düşün kitabı geldi. Orada çıkış yolunu bilim insanı gibi düşünebilmek olarak tanımlıyordu Adam Grant. İşte Hypatia aslında bunu kaç zaman önce, işte 1600 yıl önce öğrencilerine öğreten, anlatan, babasından da bunu öğrenen bir filozof. Çünkü söylerken belki çok kolay ama bir şeyi yeniden düşünmeyi bile aklına getirmek bazen kolay olmuyor. O yüzden kendimize arada hatırlatmanın, bir daha düşünebilirim demenin, araya biraz mesafe koyup, zaman koyup ben buna bir tekrar bakayım demenin faydası olabilir. Hypatia diyor ki, bazen en büyük hatalar kusursuz sandığımız işlerden kaynaklanır. Bu kusursuz sandığımız işler dediği de sorgulama alanının dışında kalmış dokunulmaz şeyler. Farkında bile değiliz bazen. Yani ancak biri dışarıdan gelip siz bunu niye böyle yapıyorsunuz dediği zaman fark edebiliyoruz. Ben paralelde Masal Podcast'inde çocuk kitapları da seslendiriyorum bir süredir. Zaten çok bir seneyi geçti. Geçmek üzere daha doğrusu, bu masallarla çok haşır neşirim. Orada bir çocuk bakış açısı, çocuk sorgulaması, işte ne bileyim Winnie the Pooh serisi yaptım mesela, Küçük Prens'i seslendirdim. Buna benzer böyle karakterlerin olduğu, daha böyle saf çocuksu karakterlerin özellikle yer aldığı masallarda, hikayelerde. Onlar gelip mesela şey, bu ne, niye ki, neden falan diye soruyorlar ve ben fark ettim ki o kitaplarla haşır neşir oldukça, onları seslendirdikçe, yeniden yeniden okudukça içimdeki o taraf çok besleniyor. Yani bir şeye bu ne ki diyebilmek, neden böyle yapıyorum ki falan diyebilmek otomatik olarak gelişiyor. Bunu da çok yakında deneyimleyip fark ettiğim için de paylaşmak istedim. Eğer de hani seviyorsanız, ilgi duyuyorsanız çocuk kitapları okumak, dinlemek, işte bazı sevdiğiniz çizgi filmlere dönüp tekrar bakmak bu konuda destek olabilir. Burada yani bu kusursuz sandığımız işlerin hataya sebep olmasını nasıl çözeriz? Geriye doğru çekilip yeniden düşünmek, kendimize o hakkı vermek, tekrar tekrar düşünmek, başka taraflardan bakmak faydalı olabilir. Pratik konusu Hypatia için yine çok önemli. Zaten kendisini Sokrates ve Platon'un izinde, hatta Platon'un öğrencisi olarak da görüyor. Bilgi çok önemli. Bilgiyi keşfetmek, bulmak, çıkarmak, doğrulamak, yeniden düşünmek, test etmek, bunların hepsi çok önemli. Ama o bilgiyle ne yaptığın daha da önemli. Yakın zamanda yaptığım birçok bölümde bunu tekrar ettim sanırım. Yine işte Sokrates bölümünde, başka başka böyle yakın zamanda yaptığım bütün bölümlerde diye düşünüyorum şu anda. Evet, hepsinde günlük hayatta bunu ne yapacağım? Pratikte ne işime yarayacak? Yani yazdım, temize çektim, durdu. Sonra ne olacak sorusunun cevabını verebilmek çok önemli. Çünkü bilgi kullanılmalı. Kullanma yasası hayata geçirilmeli. Günlük hayatın içinde bir yerde dahil edilmeli. Bunun yanında benim en çok ilham aldığım özelliği Hypatia'nın cesareti. Hypatia'nın kimliğini belirleyen ve yüzyıllar sonra onu hala hatırlıyor olmamızı sağlayan özelliği olduğunu da düşünüyorum. Evet, çok önemli bir bilim insanı, çok önemli bir filozof, çok çabasının sonucunda bize teknik açılardan, bilim açısından çok fayda sağlamış bir kadın. Ama en büyük cesaret örneği kendisi olmak, kendi olabilmek, otantik olması ve bunu 1600 yıl önce İskenderiye'de yapması. O zaman bir kadının işte evlenmemesi, standart bir yaşamı seçmemesi, çok güzel olmasına rağmen, çok işte iyi bir aileden, iyi bir babaya sahip olmasına rağmen, iyi bir eğitimi olmasına rağmen bunları yapmıyor olması kıyamet alameti gibi bir şey. Yani bugün bile hani Tesla bölümünde bundan bahsetmiştim. Tesla'nın ben işte kendimi işime verdim, bir mucit evlenmemeli, ben tamamen bununla evliyim gibi falan açıklamalar yapması bile toplum tarafından kabul görmemiş ve bir grup insan tarafından ya acaba gay mi, şöyle mi, böyle mi falan gibi ki bunu Hypatia'dan kaç işte binlerce yıl sonra yaşayan bir insan, bir erkek olarak bile bunun baskısını hala okuduğumuz şeylerde görüyoruz onunla ilgili. Bir de Hypatia'nın bunu 1600 yıl önce İskenderiye'de yapıyor olması çok muazzam bir cesaret örneği. Zaten hani bu devrim, işte duruş, bilmem ne falan diye bahsettiğimiz zaman çok büyük organizasyonlara, işte kitlelere, örgütlere falan gerek yok. Yani sen kendi olduğun halinle, kendi evinde, kendin gibi olabiliyorsan zaten en büyük adım, en büyük devrimi gerçekleştiriyorsundur bir yerde. Hypatia özetle kendini sisteme yedirmiyor. Sistem bir şeyler istiyor diye o sistemi beslemiyor. Peki tamam, benden bunu mu istiyorsunuz? Alın bakalım demiyor. Çok güzel bir kadın. Hatta şöyle tanımlıyorlar kendisini. Platon'un ruhu artı Afrodit'in bedeni eşittir Hypatia. Kimseyle evlenmek istemiyor. Çok hayranı var, ona aşık olanlar var, evlilik teklif edenler var falan. Kimseyle evlenmiyor. Burada tabii babası Theo'nun da muazzam bir desteği var. Kızına böyle baskılarda bulunmuyor, ona saygı gösteriyor. Çünkü Agora filminde de böyle bir sahne var. Agora 2009'da sanırım çıkmıştı. Hypatia'nın işte hikayesini konu alan bir film. Orada da bir arkadaşı mıydı neydi, adama şey diyordu işte, neden hani evlendirmiyorsun onu falan diye. O da diyor ki hani bu Hypatia'yı öldürür, evlenmesi demek bu dersleri veremeyecek anlamına geliyor. Artık bu işi yapamayacağı anlamına geliyor. O yüzden de bunu Hypatia'ya yapamam gibi bir şey söylüyor. Onun da etkisi, yani destekçi bir babanın, böyle bir mentörün yanında seni destekleyen, senin olduğun halini seven ve bununla okey olan birinin olması da çok büyük bir şans bence. Hypatia'nın öğrencilerinden Orestes, ki kendisi daha sonra İskenderiye valisi oluyor, ona tüm halkın önünde aşkını ilan ediyor. Hypatia daha sonra karşılık olarak tüm öğrencileriyle birlikte ders öncesi diye hatırlıyorum, kendisine bir şey uzatıyor. Ben de sana karşılık olarak bunu veriyorum diyor ve verdiği şey Hypatia'nın üzerinde regl kanı olan bir bez. Yani ilk bakışta ya da ilk bu hikayeyi duyduğunuz zaman çok tuhaf. Yani ben hatırlıyorum ilk bunu işte okuduğum zaman, yani nasıl olur falan gibi hissetmiştim. Ama o kadar güçlü bir anlamı ve cevap özelliği taşıyor ki. Yani Hypatia için aslında Orestes'in gözlerini açan bir şey. Yani Hypatia'yı muhtemelen çok yukarılara bir yerlere koymuş. Yani insan üstü bir yerlere koymuş ve aşk yanılsaması içinde. Ve Hypatia da ona o kanlı bezi göstererek aslında çok sıradan, standart bir fani, bir kadın olduğunu, bir insan olduğunu söylüyor. Ve kendini benden daha güzel bir şeye ver, mesela müziğe diyor. Ama anlaşıldığı üzere Orestes sonra vali olarak hayatına devam ediyor. Müzikle ilgili bir çalışmasından kimsenin haberi yok. Öylesine söylemiş olabilir Hypatia. Ben başta zannetmiştim ki gerçekten adam yetenekli falan da Hypatia ona bir ışık tuttu. Lafın gelişi söylemiş olabilir. Hypatia'ya göre birine bağlı olmak bir diğer şeyden kopmak anlamına geliyor. Aynı Tesla'daki olay, yani Tesla'da eğer ben hani evlensem, bir aile kursam falan bu işleri yapamam. Çünkü benim gecem gündüzüm, zihnim bununla meşgul gibi bir şeyler söylüyordu. Hypatia da aynı şekilde düşünüyor. Çalışmalarını sürdürebilmek için tamamen yalnız kalmaya ihtiyaç duyuyor. Burada şunu da görüyoruz. Yani kendini biliyor, ne istediğini biliyor ve bunu öncelik olarak koyuyor. Hayatındaki sıralamasını da buna göre yapıyor. Burada muazzam bir günlük hayatta canlılık bulan, hayat bulan bir bilgelik söz konusu. Yani burada şey diyesim geliyor, çünkü bazı insanlar şeyi çok önemsiyor, hepsini aynı zamanda yapmak. Yani onlar, yani yine istiyorlarsa superwoman olsunlar, süper kadın, süper adam, süper neyse işte olsunlar, kendilerini hangi cinsiyette ya da yönelimde tanımlıyorlarsa. Ay ben de bütün hassasiyetlere şu anda şey yaptım. Yine olsunlar, ama burada bence önemli olan senin ne istediğin. Yani şey diyebilirsin, ben hepsini aynı koltukta götüren kişi olmak istiyorum. Okey, ol. Hypatia gibi, yani benim için bunlar bunlar şunlardan çok daha önemli. Ben de bunu yani en öne koydum ve bununla gidiyorum. Yine çok çok güzel, muazzam bir karar. Burada etrafımda hani gördüğüm, gözlemlediğim ya da dinlediğim hikayelerde belki sıkıntı olabilecek şey, böyle hissederken yani aslında içten içe işini, ilgilendiği şeyi, her şeyin üstünde tutup onu çok daha severken öbür türlüymüş gibi poz veren ya da öyle yapan insanlar, zaten onlarda hep sıkıntılar oluyor. Yani eğer bir insana vaat edemeyeceksen şey diyebilirsin. Yani benim için işte birliktelik, ilişki, aile bundan sonra gelecek. Yani bunu başta hani böyle takım kontratı yaparken falan konuşuruz ya, böyle çalışmalarda. Böyle konuşmak çok daha faydalı ve güzel olur gibi hissediyorum. Yani yine döndük dolaştık gerçekliğe geldik. Mış gibi yapmaya geldik. İşte Hypatia bunların tam karşısında durarak çok, zaten çocukluğundan itibaren, küçük yaşlardan itibaren kendini sorgulamış, kendine bakmış, içine bakmış. Ne sever, ne sevmez, ne ister, ne istemez. Cesaret de var. O yüzden bunu yapabiliyor. Çünkü ona göre aklın dikkati dağılırsa insan da dağılır. Hayatta bir amacı ve anlam bulduğu bir şey var. Çalışmalar yapacak, bazı gizemleri çözecek. Dünyayla ilgili, matematikle ilgili, geometriyle ilgili, başka bilimlerde aynı şekilde kafasına takılan şeyler var. Bunları yapacak. kendi zamanında yaşayan insanlarla günlük hayata yansıyacak şekilde belki bazı buluşlara, bazı tekniklere yansıyacak. Onlarla paylaşacak ve kendisinden sonra gelenlere de miras olarak bırakacak. Yani biz her zaman zaten onun mirasçılarıyız. Bu arada her şeyi aynı anda yapmak isteyenlere saygı duymakla birlikte onlara Cal Newport'un çalışmalarını okumalarını, takip etmelerini de önerebilirim. Onun yakın zamanda da yine bahsettiği şey özetle tabaktakileri azaltmadığımız sürece, yani to-do listimizi, sorumlu olduğumuz şeylerin sayısını, bu ana şeylerden bahsediyorum. Yani iş olarak düşünürsek sorumlu olduğum ana projeler, konu başlıkları diyebilirim. Onların sayısını azaltmadığın sürece yeni bir şey bulamayacaksın, yeni bir şey icat edemeyeceksin, yeni yepyeni bir düşünme şekliyle bir şeyi ele almayacaksın, yeni bir şey yaratma şansın olmayacak diyor. O yüzden ona bakmak önemli. Yine Hypatia'yla çok özdeşleşen ve öğrencilerinin de çok benimsediği "Hepimiz kardeşiz" lafı var. Bunu çok inanarak ve çok içsel bir yerden söylüyor. Ve diyor ki ne olursa olsun insanları bir araya getiren şeyler onları ayıranlardan fazla. Burada gözümüzü açmaya çalışıyor aslında. Evet, herkes aynı değil, herkes farklı. Tam tersine hepimiz farklıyız ama bir o kadar da bizi bir araya getirecek şey var ve bunların sayısı hiç de az değil. Öğrencileri de bu düşüncelerini çok benimsiyor. İskenderiye valisi olan Orestes her toplantısını da bu sözle bitiriyor. Hepimiz kardeşizle bitiriyor diye hatırlıyorum. Bu arada o kanlı bez olayından sonra yani onlar arkadaş oluyorlar ve Orestes vali olduğu dönemde de Hypatia onun için akıl danıştığı, sohbet ettiği, sevdiği bir dostu olarak hayatında yer alıyor. Şimdi bu hepimiz kardeşiz söylemleri, işte bizim bir arada olmamız için sebepler, bizi ayıran şeylerden fazla söylemi bir grup insanı rahatsız ediyor. Çünkü şöyle bir şey var, bu aslında sadece o döneme özel bir şey değil. Birlik olmak, birleşmek her zaman belli grupları rahatsız eder. Çünkü eğer insanlar anlaşırsa onları bölerek yönetemezsin, kutuplaştıramazsın, birbirine kırdıramazsın. Böyle şeyler, gerginlikler, tansiyonlar yaratamazsın. Bunlar da senin menfaatlerine zarar verir. Bu yüzden zaten rahatsız oluyorlar. Ama bundan daha çok rahatsız oldukları bir şey, bunu bir kadının söylemesi. Böyle şeyleri bir adam söylediği zaman ona böyle deli diyorlar, meczup diyorlar, şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Bir şekilde yine ayağını kaydırmaya çalışıyorlar, dedikodusunu yapıyorlar, bir şeyler çeviriyorlar. Çok zarar veriyorsa yok etmeye kadar gidiyorlar ama hiçbirinden, bir kadından rahatsız oldukları kadar rahatsız olmuyorlar. Bir de o dönemde her yerden kulaklarına gelen Hypatia var. Çünkü hani Hypatia'nın derslerini gidip gizli gizli dinleyenler de var. Ne anlatmış, ne diyor, ne çalışma yapıyor diye gizli gizli takip edenler de var. Çünkü onun kadar iyi üreten, onun kadar iyi öğreten, onun kadar matematiği iyi çözen başka biri yok. Seçenek yok o dönemde İskenderiye'de. Yani böyle de bir şey var. Hem bunu takip ediyorlar hem de hani sindirememek gibi bir şey söz konusu. Bir de tabii ki çok korkuyorlar. Yani o dönemde böyle şeylerden çok korkuluyor. Hani tarihte çok duyarız erkek adıyla kitabını yayınlayan, köşe yazısını yazan. Çünkü bir kadın yazdığı zaman o dönemlerde özellikle zaten en başta başka bir filtre uygulanıyor. O yüzden de bazı kadınlar erkek adı kullanarak çok daha rahat bir şekilde üretiyorlar. Anlam ve amaç konusu Hypatia için yine çok önemli. Zamanın ötesinde bir karakter. Kendisinden sonra gelenleri çok önemsiyor. Bir şeyler bırakmak, onlara ışık tutmak istiyor. Bu yüzden herkes kendi canını kurtarmaya çalışırken o kaos, o savaş ortamında onun derdi kütüphaneden kitapları, işte kağıtların üstüne yazdığı notları bir sonraki jenerasyona, sonraki nesillere kalmasını istediği kitapları, bilgileri kurtarmak oluyor. Bu kadar önemli çünkü hayatın anlamını bulmuş orada ve çok onun için en önemli amaç bu. Bu yüzden de diğer tehlikelere diğer insanlar gibi tepki vermiyor böyle kurtarmaya çalışırken. Aklını kullanmak yine onun için çok çok önemli. Aklına göre yaşamak diyor. Zaten bunu yapamayanlar köle olmaya mecbur kalıyorlar, zihinsel anlamda da ruhsal anlamda da. Kendin düşün, süzgecinden geçir, karar ver, dışarıdan akıl transfer etme. Sana yüklenmesine, sistemin, çevremin, toplumun sana yüklemesine izin verme. Burada dışarıyı tamamen yok sayalım, başka insanlar, başka sistemler, başka bilgiler yokmuş gibi davranalım anlamında söylemiyor. Fikir alışverişi yap, bilgi al ver falan, bunların hepsi okey ama her zaman aklını kullan. Onun üzerine sen düşünmüş ol ve son kararı sen veriyor ol gibi. Bu aklını kullan mottosu Hypatia ile çok özdeşleşen bir şey. Aynı zamanda çözüm konusunda çok hassas, çözümün parçası olmak üzerinde çok duruyor. Hypatia'ya göre iki seçenek var. Bir problem karşısında bahane mi seçeceksin, çözüm olmayı mı seçeceksin? Yani bahanelere mi kapanıp sığınacaksın, yoksa çözüm için çalışacak mısın? Çözmek için de bu düşünmek, çalışmak, bunların hepsini sürekli sürdürülebilir şekilde yapmak çok kıymetli. Bunun içinde pes etmemek de var. Çözemediği problemler var, çözemediği gizemler var ama dönüyor, dolaşıyor, mesafesini koyuyor, araştırıyor, ediyor falan. Tekrar o problemin, o sorunun başına oturuyor. Bunun içinde tabii ki anahtar pes etmemek ve çalışmak. İnsanlara o verdiği derslerde de şu soru üzerinden gidiyor. Hem soru hem birazcık da vaat de içerebilir. Yaşam sandığımızdan çok daha kolay olabilir. Olabilir mi? Olmasının yollarını konuşuyorlar. Aslında hayat düşündüğümüzden daha basit, daha kolay yaşanabilir. Bu kadar büyütecek ya da bu kadar dert edinecek şey olmayabilir. Bunun da yollarını konuşuyorlar derslerinde. Bu arada o dönemdeki inanç şeyi açısından bakarsak şey çok hakim. Yani biz zavallı fanileriz. Elimizden ne gelir? İşte tanrılar böyle istedi. Bu pagan inancında da hani işte sonrasında gelen diğer inançlarda da bu hakimiyetini koruyor. İşte kader, tanrılar, onlar böyle istedi. Benim elimden ne gelir gibi daha kurban psikolojisine, daha böyle yetkinliği elinden alınmış, böyle daha pasif şey birey şeyi çiziliyor. O yüzden de Hypatia'nın o dönemde bahane çözüm ayrımı yapması ve onları çözüm tarafına davet etmesi yine bir devrim niteliğinde. Az önce bahsettiğim gibi tercihler yine Hypatia için çok önemli. İnsanda hem iyi hem kötü var. Yani içimizde ikisi de var ama hangisini seçtiğimiz eylem sırasında, İşte aksiyon alırken hangisinin yolundan gittiğimiz bizim kim olduğumuzu belirliyor ve insan yaptıklarıyla değerlendirilir diyor. Kim olduğunu belirleyen şey sen, içinde onlar var, düşündün, taşındın, aklını kullandın ve hangisiyle yola devam ediyorsun. Bu bakımdan integrity dediğimiz tutarlılık özelliği de yine öne çıkıyor çünkü bunları sadece vaaz verir gibi derslerinde öğrencilerine anlatmıyor. Anlattığı, konuştuğu her şeyi hayatında da uyguluyor. Zaten bunu hayat hikayesine dönüp baktığımız zaman çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bunların yanında tabii çocukluğundan beri pratik ettiği kendi üzerinde çalışmak konusu var. İnsan içindeki en iyi şeyi ortaya çıkarmalı. Ancak bu şekilde kendisini tanıyabilir, sınırlarını ölçebilir ve insanlığa yararlı biri olabilir diyor. Hypatia için toplumun da kurtuluşunun, iyileşmesinin, daha iyiye gitmesinin tek yolu bu. Çünkü bireyin gücüne ve etkisine çok inanıyor. Birey kurtulursa, İyileşirse toplum da kurtulur. Birey özgürleşirse, buna cesaret ederse toplum da özgürleşir. Burada da aklıma Jung geliyor. Yani o aslında bilinç dışı kavramı da bunu güzel açıklıyor bence. Çünkü biz tek başımıza bir şey yaparken aslında tek başımıza değiliz. Bir şey düşünürken, iyiyi seçerken hayatın, o bilinç dışının iyilik kumbarasına bir katkı sağlıyoruz, onun gücünü artırıyoruz. Birilerinin daha tanımadığımız bambaşka şehirlerde, ülkelerde yaşayan birilerinin de iyiye yaklaşmasını sağlıyoruz diye düşünüyorum. O birbirimize bağlı olduğumuz, o görünmeyen bağlarımız sayesinde. Haypetia'nın da bu tarafta durduğunu görüyoruz. Şöyle bir sözü var: kapımızın önündeki şeyleri anlamaya çalışmak, daha ötelerde yatanları anlamak için en iyi hazırlıktır. Yani önce kendi üstünde çalış, kendinle ilgili bir şeyler varsa onları hallet. Bunları yapmadan uzaklara gitmek, onlarla uğraşmak çok da yani tamamlamıyor çalışmayı. Benim böyle başka bölümlerde de bahsettiğim bir konu bu. Yani en basitinden örnek vereceğim. Temiz bir dünya, temizlik, temizlik falan diye dolaşıyorsan önce kendin temiz olacaksın. Kendi bedenin temiz olacak. Kendi odan, banyon, evin, evinin önü, bahçen. Buralardan başlayacaksın. Dürüstlük, dürüstlük diyorsan sen önce kimseye yalan söylemeyeceksin. İşte neden şikayet ediyorsan ya da neyin değişmesini istiyorsan önce kendi minik küçük, belki de etkisiz, ne olacak ki bunu yapsam diyeceğin kendi dünyanda bunları yapacaksın ve o gitgide yayılacak. Haypetia'da da bunu görüyoruz sözlerinde, yazdıklarında ve aynı şekilde öğrencilerine de anlattıklarında. Bir de dünyayı olduğu gibi görebilmek konusu var. Dünyayı olduğu gibi görmeyi kabul edersek neyle karşılaşırız diye soruyor öğrencilerine. Bir an için bütün ön yargıları bir kenara bırakırsak karşımıza nasıl bir şekil çıkar? Bunun üstünde çok durduğu bir dönem var. Çünkü dünyanın güneşe olan yakınlığını ve uzaklığını düşünüyor. Bunun üzerine düşünüyor. Güneş yılın bazı zamanları yakın, bazı zamanları uzak. Bunun nedeni ne olabilir? Bunu gerçekten kafaya takıyor ve bu dünyayı olduğu gibi görebilmek, bu hani zihnini esneterek bakmaya çalışıyor. Bu soruyu ya da bu kavramı, olduğu gibi görebilmek kavramını daha geniş perspektifte değerlendirdiğimizde aslında şunu görüyoruz: herkes fani, herkes ölümlü, her şey geçici. O Carl Sagan'ın söylediği gibi uzayın derinliklerinden dünyaya baktığın zaman dünya aslında mavi soluk bir nokta. Tabii ki Haypetia'nın döneminde böyle teknolojiler yok, böyle bilgiler yok. Ama elinden geldiğince o mesafeyi koyarak olaylara yaklaşmaya çalışıyor. Ve hani olduğu haliyle bir şeyleri nasıl görürdüğümü hayal etmeye çalışıyor. Sonrası hikayesi maalesef, yani eminim okuyan, dinleyen, bilen herkesin kalbini hala sızlatan, yani bu sadece tek ilk öğrendiğin zaman olan bir şey değil. Haypetia deyince her ne kadar benim iyi, yani cesaret, ilham, perim falan diyorum ama çok ondan öğrendiğim şeyler var hala hayatımda. Yeri olan, ilham aldığım biri, mentorlarımdan biri diyebilirim. Ama tabii ki onunla birlikte insanın kalbini kıran, üzen hikayesi de var. Çünkü o dönemde bir yandan bu çalışmalar sürerken dedikodular, yalanlar, komplolar üzerine kuruyorlar. Cadı ilan ediyorlar. Özellikle bu Hristiyan grup zaten paganlara ve şeylere, Musevilere çok büyük eziyetler ediyorlar, katliamlar yapıyorlar. O dönemde Orestes vali araya girmeye çalışıyor, Haypetia'yı korumaya çalışıyor, onu uyarıyor, seni gemiyle kaçıralım, şunu yapalım, bunu yapalım. Bu arada Haypetia'nın onunla olan dostluğu da cemaatleri rahatsız ediyor. Hatta o kadar ileri gidiyorlar ki, yani çok da büyük bir günah işleyerek, kendi dinleri içinde bile bir günah işleyerek İncil'e yalan sözler ekliyorlar. İşte kadın sessiz olmalı, uysal olmalı gibi gibi şeyler ve bunu inandırıyorlar insanlara. İnsanları kışkırtıyorlar ve bakın İncil'de yazanların karşısına çıkıyor bu kadın cadı diyerek kışkırtmalar söz konusu. O dönemde İskenderiye Patrikhanesi'nin başında Kiril adında bir adam var. Bu arada adam derken lafın gelişi dedim. Buradan Diyojen'e de, önceki bölüme de selamlar gönderiyorum. Tam onun gibi kullandım bu lafı şu anda. Amacı paganlardan ve Musevilerden kurtulmak. Yani kurtulmak derken aslında onları yok etmek. Çünkü her ne kadar böyle sofu bir Hristiyanmış gibi görünse de adam sadece dini olarak değil, siyasi olarak da güç elde etmek istiyor. Yani oraları fethetmek istiyor. Çok detaylarına girmeyeceğim. Çok yani kalp kırıcı, çok üzücü, can yakıcı bir şekilde, korkunç bir şekilde öldürülüyor. Kiril cinayetle suçlanınca soruşturma tarzı bir şey yapıyorlar ama onun da üstünü kapatıyorlar. Bir yolunu buluyorlar her dönemde olduğu gibi. Hypatia'nın Roma'da olduğunu, öldürülmediğini söylüyor. Kendini o şekilde biraz temize çıkarmak istiyor. İskenderiyelileri bir süreliğine evet kandırıyor ama tarihi kandıramıyor. Ölümünden 1600 yıl sonra bile bugün bana hala ilham ve cesaret veriyorsa ve bugün burada bu podcast'te Hypatia'yı bu şekilde anlatıyorsa, zaten Hypatia yani kiril değil, hiç kimse onu öldürmüş olamaz. Tam tersine hayal ettiği gibi kendisinden sonra gelenlere de hala ışık tutuyor. Hypatia'nın öldürülmesi ve o muhteşem kütüphanenin yakılması, evet bugün hala benim gibi insanların canını yakan bir hikaye. Filmde de anlatılıyor ama yani belli bölümlerini insan izlemek istemiyor, öyle söyleyeyim. Bu arada film yayınlandığı zaman 2009'da, yani o tarihte bile İspanya'daydı sanırım, belli kiliseler filmin vizyona girmesini engellemeye çalışıyorlar. Yani akıl alır gibi değil. Neyse. Şimdi evet, hani can yakıcı, üzücü falan filan diyoruz ama üzülmek yetmez. Ya da üzülmek de bir yere kadar. Şimdi eğer kendim üstünden gideyim. Kendimi Hypatia'nın mirasçısı olarak görüyorsam, bu mirasa sahip çıkmak gibi bir görevim var gibi düşünüyorum. Yani bu podcast'te onu anlatmak da bu görevin bir parçası. Mirasına sahip çıkmak nasıl olur? Şöyle birkaç tane madde sıralayabilirim. Şimdi Hypatia dünyaya neyi gösterdi? Düşüncenin ve zekanın cinsiyeti yok. Bu bir gerçek. Kabul etsinler ya da etmesinler. O zaman bunu günlük hayatta nasıl gerçekleştirebiliriz? Kadın, erkek, LGBT neyse, hiçbir ayrım yapmadan herkese bu hakkı içten bir şekilde vermek. Eğer içimizde onlarla ilgili bazı yargılarımız yükseliyorsa kendimiz üstünde çalışmak, kendimize dönüp bakmak ama pratikte onlara o hakkı vermeye devam etmek. Acaba ne diyor diye merak etmek, sormak. Söylediklerinle yaptıklarının tutarlı olması, yani o integrity, tutarlılık dediğimiz şeye uyum sağlamak. Cesaret en az akıl ve bilgi kadar önemli. Sen istediğin kadar çalış, istediğin kadar bilgi edin. Onu hayatın içinde bir yerde kullanmaya cesaret edemiyorsan, aksiyon alamıyorsan çok da bir faydası yok. Hani konuşurken kolay gibi gelebilir ama korka korka cesaret etmek zaten asıl önemli olan. Yani korkmuyorsan zaten cesarete de gerek yok. Korkmak bu yüzden bir bahane olmasın. Hani bir problem karşısında bahanelere değil, çözüme yaklaşmak da yine Hypatia'dan kalan bir miras. Çözümün parçası olmaya çabalamak, korkmana rağmen o adımları ürkek ürkek de olsa atmaya çalışmak. Düşünme hakkını saklı tutmak, yeniden düşünmek, bir daha düşünmek, kendini esnek düşünme tarafına çekmeye çalışmak, bunun yollarını araştırmak. Çok şanslıyız bu dönemde. Çok fazla var bununla ilgili kitaplar, araştırmalar. Teknik açıdan çok şanslıyız. Beyin MR'larıyla desteklenen, tahlillerle desteklenen araştırmalar. Bu yayınları okumak, takip etmek, dinlemek, o kitaplardan faydalanmak yine o düşünme hakkımızı daha verimli, daha kaliteli bir şekilde sürdürmemizi sağlıyor. Ve son olarak sistem sana ne derse desin, sen her zaman kendini seçersen Hypatia'nın da mirasına bir yerde sahip çıkmış oluyorsun diye düşünüyorum. Benim düşünebildiklerim ve kendi hayatımda yapmaya çalıştıklarım. Tabii ki o üzüntüyü, can yanmasını engellemiyor ama yani ondan kalan şeyi kendi çapımda, kendi dünyamda hakkını vererek devam ettirmenin de muazzam bir huzuru ve rahatlığı var. Diyerek bu Hypatia bölümünü de burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.